Allah'ın halifesi olmak demek, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek demek, onun hükümleriyle hükmetmek demek. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmasın, benim dediğim olsun diyorlar. Sen mi yarattın insanları? Sen mi yarattın kainatı ki senin dediğin olacak? Şu yediğiniz rızıklar, şu dünya hayatınızda rahat yaşamanızı sağlıyor. Ama Kur'an size ebedi hayatınızı verecek. Kur'an sizin ebediyen huzur içinde olmanızı sağlayacak. Hangisi büyük rızıktır?
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu. ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Yunus suresinde Allah azze ve celle bize Allah'tan bir mev'izanın, bir öğüdün ve rahmetin ve hidayetin geldiğini ilan etmişti. Kalplerdeki hastalıklara şifa olacak, tereddütleri kaldıracak, insanı şüphelerden kurtaracak olan, müminlere şifa olacak olan, inanırlarsa bütün insanlara şifa olacak olan bir kitabın gönderildiğini ilan etmişti. İnsanlar bununla sevinmelidirler buyurmuştu. Kendilerine gönderilmiş olan bu kitapla sevinsinler. Rahmetle, hidayetle sevinsinler. Ama insanlar öyle bir hale getirildiler ki, onlar sadece maddeyle sevinmektedirler. Onlar sadece maddi üretim arttığı zaman sevinmektedirler. Onlar gece gündüz insanlara biraz daha üretim, biraz daha üretim demektedirler. Biraz daha fazla üretimin gerçekleşebilmesi için insanı insanlıktan çıkarmayı da göze almaktadırlar. Bütün manevi değerlerin hepsini ayaklar altına almakta, bir insan için değerli olması gereken aile gibi, namus gibi, din gibi, iman gibi bir takım değerleri ayaklar altına almışlar ve insanlara bunların önemi yok, sadece önemli olan üretimdir demişlerdir. Bu şekilde yeni bir insan tipi meydana getirdiler. Bu insan tipi maddeye kul olmuş olan insan tipi. Maddenin önünde eğilen, insanın önünde eğilen, şehvetlerinin önünde eğilen, iki büklüm olan bir insan tipi. Allah Azze ve Celle ise her şeyi yerli yerine koydu. Maddeyi nereye koymamız gerekiyor? Dünya nimetlerini nereye koymamız gerekiyor? Dünya hayatını nereye koymamız gerekiyor? Ahireti nereye koymamız gerekiyorsa Allah Azze ve Celle hepsini yerli yerine oturttu. Ne Hristiyanlıktaki gibi tamamen dünyadan ele tek çekmeyi emretti, ruhbanlığı men etti. Allah Azze ve Celle takva sahibi olabilmeniz için ruhban olmanız gerekmiyor denildi. Allah Azze ve Celle insanı yükseltmek istiyor. Maddenin köleliğinden kurtarmak istiyor. Ama insanları kendilerine kul köle yapmak isteyenler maddeyi kullanmaktadırlar. İnsanlar önce maddeye kul yapmakta, biraz daha fazla rahat, biraz daha lüks bir hayat, hep buna teşvik etmekte ve bunu başardıkları zaman da çok iyi bilmektedirler ki, maddeye kul köle olmuş olan insanlar bir gün gelecek onların da kulu kölesi olacaktır. Maddeye kul olanlar, maddeye tapanlar, dünyada en değerli olarak gördüğü şey biraz daha madde, biraz daha banka cüzdanlarının biraz daha kabarması olarak görenler, bundan daha değerli bir şey görmeyenler, bunun için her şeylerini satacak hale gelenler, şehvetlerinin esiri durumuna gelenler, elbette ki bir gün gelecek onları o hale getiren o firavuni, tağuti güçlerin kulu kölesi olacaklardır. Artık onlar onlara istediği gibi hükmedecekler. Çünkü onları maddeperest yapmışlardır bir kere. Maddeperest olmuş olan insanların artık kullara da kulluk yapması kaçınılmazdır. Maddeye bile kulluk yapanlar tabii ki kullara da kulluk yapacaklar. İşte onun içindir ki daima yeryüzünde ihtiyacı arttırmaktadırlar. İhtiyaç olmayan şeylere ihtiyaç gibi göstermektedirler. Sanki her şey zaruri bir ihtiyaçmış gibi gösteriliyor. Dün olmayan şeyler bugün var ve bugün sanki zaruri bir ihtiyaç gibi gösteriliyor. İnsanlar onu da alabilmek için gece gündüz çalışmak zorunda kalıyorlar. Yeni bir şey icat ediliyor, çok da gerekli değil belki ama insanlar onu da alabilmek için bir 6 ay daha taksit ödemek zorunda bırakılıyorlar. Maddenin kulu kölesi yapılıyorlar ve daima o büyüklerin, o zenginlerin kulu kölesi durumunda kalıyorlar. Dünyayı onların gözünde büyütüyorlar. Çünkü o zaman dünya için daha çok çalışacaklar ve o zaman manevi değerlerini unutacaklar. Ve işte o zaman Allah'ı unutmuş olanlar, maneviyatını unutmuş olanlar, değer verilmesi gereken şeylere değer vermeyi unutmuş olanlar, elbette ki o insanlara kulluk kölelik de yapmaya başlayacaklar, insanlık şereflerini kaybedecekler. Allah Azze ve Celle onun içindir ki Müslümanlara şöyle sesleniyor. Size öğüt geldi, size mev'iza geldi, Kur'an geldi, hidayet kaynağı. Kalplerinizdeki hastalıklara şifa olacak, içtimai hastalıklarınıza şifa olacak, anarşiyi kökünden kurutacak, hırsızlığı hemen hemen yok edecek, zinayı, kumarı vesaireyi toplumu bozan bu hastalıkları hemen hemen tamamını ya sıfıra indirecek ya sıfıra yaklaştıracak olan, hem sizin içinizdeki o manevi hastalıkları da tedavi edecek olan bir kitap indirildi size. Onun sayesinde huzurlu bir hayat yaşayacaksınız. Buyurdu ki işte bununla sevinin, işte bununla sevinmeye değer. Çünkü bunun sayesinde insan olacaksınız. Bunun sayesinde medeni olacaksınız. Bunun sayesinde ilerleyeceksiniz. Bunun sayesinde maddenin kölesi olmadan ilerleyeceksiniz maddi alanda da. İslam maddi alanda ilerlememize engel olmuyor. Tam tersine o alanda da ilerlememize teşvik ediyor. Ancak maddi alanda ilerlerken manevi değerleri kaybetmeye karşı çıkıyor. Manevi değerler kaybolduktan sonra, insan insan olmaktan çıktıktan sonra maddi alanda ilerlemiş olsa ne ifade eder?
Bugün mesela uzaya giden milletler, onların işte başka milletlere yaptıklarını görmektesiniz. Bugün eğer yeryüzünde Afrika diye bir devlet varsa, bir kıta varsa ve bugün bu halde iseler, bundan onları sömürenler sorumludur ve tabii ki kendisini sömürtenler de sorumludurlar. O kendisini sömürtenler, gafiller, meseleyi anlamak istemeyenler, çalışmayanlar elbette ki onlar da sorumlu ama bizim konumuz o değil. Onları sömürenler, kendilerini medeni devlet olarak ilan edenler, uzaya gitmekle övünenler, kişi başına düşen milli geliri 30-40 bin dolara çıkmış olanlar, başka milletlerden 10 kat daha zengin, 20 kat daha zengin olanlar, bunlar belki bu halleriyle övünüyorlar ama aslında bu halleriyle övüneceklerine, milli gelirlerinin yüksekliğiyle övüneceklerine, aslında işte Irak'ta yaptıklarına bakıp da utanmalıdırlar. Filistin'deki yaptıklarına bakıp da utanmalıdırlar. Kendi toplumlarına bakıp da utanmalıdırlar. Aileler her gün boşanmakta. Evlenenden çok neredeyse boşanan var. Toplumları tamamen dinsizliğe doğru gitmiş. Yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmış. Kadın erkek ilişkilerinin cılkı çıkmış. Hiçbir ciddiyeti kalmamış. Kadın tamamen şehvet aracı olarak görülmeye başlanmış. Öyle haller, öyle hareketler, öyle bir hayat tarzı içine düşmüşler ki akşama kadar çalışıyorlar, akşamleyin de geceye kadar pavyonlarda af buyurun eğleniyorlar. Ondan sonra evlerine sarhoş bir şekilde gidip yatıyorlar ve sabahleyin saat 8'de işlerinin başında oluyorlar. Siz buna hayat mı dersiniz? Yaşı 15-16, bilemedin 18 olduğu zaman anasından babasından ayrılıp ayrı bir ev tutuyorlar. Ana baba ilişkisi, evlat muhabbeti kalmıyor. Akraba münasebetleri tamamen kesiliyor. Böyle bir toplum uzaya gitse ne ifade eder? Anasının babasının yaşlandığı zaman sokağa atan bir toplum. Onların parkları güzel olsa, yolları temiz olsa, geniş olsa ne ifade eder? Onun içindir ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, maddeyle sevinmeyin, maddeyle sevinmeyin. Siz size verilmiş olan bu kitapla sevinin. Bu kitap sizi insan yapacak olan bir kitap. İşte geçmişte bu kitaba uyanlar büyük bir medeniyet meydana getirdiler. Bizim medeniyetimizde bir taraftan maddi alanda gelişmeler sağlanmışken diğer tarafta insanlar insan olmuştu. Akrabalık münasebetleri son derece kuvvetliydi. Huzur vardı toplumda. Kardeş kardeşi kardeş olarak biliyordu. Şimdiki gibi değildi. Kardeş kardeşi öldürmüyordu. Toplumda huzur vardı. Allah Azze ve Celle işte bununla sevinin buyuruyor. Bu meseleyi anlamış olan sahabe-i kiram, onların büyüklerinden olan Hazreti Ömer, daha evvel de ifade etmiştim. Bir gün kendisine ganimetler önüne döküldü. Binlerce deve, koyunlar, keçiler ganimetler getirdiler halifenin huzuruna. Göndermiş olduğu ordular fetihler gerçekleştirmiş ve ganimetler de almıştı. Hazreti Ömer'e sayıyla söylemişlerdi, şu kadar deve demişlerdi. Koskoca halife oturmuş, onları tek tek saymıştı. Ve daha çok geldiğini gördü. Söylenenden daha fazlaydı. Ve elhamdülillah dedi. Yanındaki kölesi de, işte dedi, bu Allah'ın lütfudur. Bu Allah'ın lütfudur ya emir el müminin. Hazreti Ömer bu söze karşı çıktı. Yanlış konuşuyorsun dedi. Bu ayeti söylemek istiyordu köle. Allah'ın lütfu derken işte Allah Azze ve Celle size ikramda bulunmuştur diye öyle anlıyordu. Bu develer, bu koyunlar, bu keçiler işte Allah'ın size olan lütfudur şeklinde anlıyordu. Hazreti Ömer bu anlayıştan korktu. Bu anlayış eğer yayılacak olursa ümmeti Muhammed biterdi. Eğer maddeyle sevinecek olurlarsa ümmeti Muhammed biterdi. Hatta bir defasında o yüzden ganimetleri gördüğü zaman ağlamaya başlamıştı. Neden ağlıyorsun diye sorulduğu zaman da işte bunları söyleyecektir. Ümmetin geleceğini düşünüyordu Ömerler. Eğer ümmet böyle zevke sefaya dalacak olursa bunların sonu ne olacak ondan korkuyordu. O zaman işte kölesine demişti ki, ayeti anlamıyorsun, ayeti yanlış anlıyorsun dedi. Allah Azze ve Celle o ayette Allah'ın lütfundan, ikramından bahsederken bu develeri kastetmiyor. Yanlış anlıyorsun. Senin gibi anlayacak olursa bu ümmet perişan olacaktır ileride. Onlar maddeyi eğer büyütecek olurlarsa gözlerinde, maddeyle sevinecek olurlarsa, işte o zaman bitmişler demektir. Anlamıyorsun dedi ayeti. Ayet Kur'an için geldi. Allah'ın lütfu Kur'an'dır dedi, bu develer değil. Allah Azze ve Celle bize Kur'an'ı göndermekle bize büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu develeri göndermekle değil. Hazreti Ömer'in bakışı, alim bakışı, Efendimizin talebesinin bakışı, peygamberi bir bakış, nebevi bir bakışla bakabiliyordu. Yıllarca peygamberin talebeliğini yapmıştı. Onun baktığı gibi bakıyordu artık meseleye. Rabbul Alemin'in baktığı gibi bakıyordu meseleye. Allah'ın öyle kulları var ki onlar farz ibadetler yapar, nafileleri de işlerler. Nafileleri işleyince Allah onlara kendi gözünü bahşeder. Artık onlar meselelere Allah'ın baktığı gibi bakarlar. Allah'ın gördüğü gibi görürler, Allah'ın işittiği gibi işitirler. Yani onlar nasıl bakılması gerekiyorsa, nasıl anlaşılması gerekiyorsa onlar öyle bakarlar meseleye. İşte Hazreti Ömer de öyle bakıyordu meseleye. Anlamıyorsun diyordu. Niceleri Kur'an'ı yanlış anladılar zaten. Büyükler daima düzeltmeye çalıştılar. O yanlış anlayışları telafi etmeye çalıştılar. Allah Azze ve Celle işte bununla sevinin buyurur. Kur'an'la sevinin. Batılılaştığınız zaman değil. Biraz daha zenginleştiğiniz zaman değil. Çünkü şunu bilesiniz ki nice milletler zenginleştikçe bozulmuşlardır. Hatta bu ümmet de öyle olmuştur. Lale devrine girdiği zaman bu ümmet batmıştır aslında. Her ne kadar 1900'lü yıllarda batmış gibi görünüyorsa da hakikatte lale devrine girdiği zaman batmıştı. Lükse daldığında, zevke sefaya daldığında batmıştı. O ganimetleri Allah yolunda kullanmadığında, zevk ve sefa yolunda kullandığı zaman batmıştı. Ne zaman sevinmesi gerekiyordu, neyle sevinmemiz gerekiyordu? Kur'an bize onu gösteriyor. Neyle sevineceksiniz, neyle sevinmeyeceksiniz? Sevinmeniz gereken şeyi Allah gösteriyor. Allah'ın şununla sevin dediği şeye sevineceksiniz. Şununla sevinme diyorsa ona sevinmeyeceksiniz. Çünkü o imtihandır. Belki de o ayağınızın kaymasına sebep olacaktır. Onun içindir ki sevinmemiz gereken şeyler neler, sevinmememiz gereken şeyler neler, bunu da Kur'an'dan öğreneceğiz. De ki onlara ey Resulüm, o Kur'an onların topladıklarından çok daha hayırlıdır onlar için. Onlar mal mülk topladıkları zaman, bugün mesela iş yerine çok müşteri geldiğinde, çok para kazandıkları zaman seviniyorlar. Onlar defterlerin banka cüzdanları kabardığı zaman seviniyorlar. Onlar evlerine koltuk takımları aldıkları zaman seviniyorlar. Onlar güzel elbiseler aldıkları zaman seviniyorlar. Onlar güzel yemekler yedikleri zaman seviniyorlar. De ki onlara bunlarla sevinmeyin. Sevinmeniz gereken şey Kur'an'dır. Allah size Kur'an'ı verdiği için sevinin. O Kur'an sizin topladıklarınızdan, o malınızdan, mülkünüzden çok daha hayırlıdır sizin için. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا De ki onlara ey Resulüm, gördünüz mü bakın ne yapıyorsunuz? Allah'ın size rızık nev'inden indirmiş olduğu şeylerin kimine helal, kimine haram diyorsunuz. Kafanıza göre konuşuyorsunuz. Kafanıza göre kimine helal diyorsunuz, kimine haram diyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin hüküm indirmediği bir meselede veya Peygamberimizin bildirmediği bir meselede yahut da Allah'ın ve Resulünün indirmiş olduğu genel kaideler çerçevesinde içtihat yoluyla tespiti mümkün olmayan bir meselede siz kafanıza göre bilmeden konuşamazsınız yani. Kendi kafanıza göre helalleri ve haramları tayin edemezsiniz. Helal ve haram tayin etme hakkı Allah'ın ve Resulünündür. Allah Azze ve Celle Kur'an'da belirtmediği bir takım helalleri ve haramları peygamberinin lisanıyla belirtir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşri yetkisi vardır. O da kanun koyar. Allah'ın bildirmediği meseleleri o bildirir bize. Allah Azze ve Celle her haramı kitabında bildirecek değil. Birçok haram peygamberin lisanıyla bildirilmiştir. Birçok farz peygamberin lisanıyla bildirilmiştir. Yahut onların açıklaması peygambere bırakılmıştır. Kur'an namaz kılın der ama tarif etmez. Zekat verin der, tarifini yapmaz. Oruç tutun der, tarifini yapmaz. Ama Allah Resulü bunları tarif eder. Ben nasıl namaz kılıyorsam işte benden namazı öğrenin der. Haccın menasiklerini benden alın der. Nasıl hac yapıyorsam öyle yapın der. İşte onun içindir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hüküm bildirmediği meselelerde bize hüküm koyma hakkına sahiptir. Eğer o da bir hüküm koymamışsa, o durumda tabii ki Kur'an ve sünnetten elde edilmiş olan genel kurallar çerçevesinde ulema içtihat yapar. İçtihat sonucunda helal ve haram tayin edilir. Ama bu kafadan konuşmak demek değildir. Onun içindir ki içtihat yapma yetkisi alimlere bırakılmıştır. Çünkü alimler kendi kafalarından uydurmazlar. Evvela Kur'an'a bakarlar, sonra sünnete bakarlar. Kur'an ve sünnette varsa zaten mesele bitmiştir. Eğer yoksa o zaman Kur'an ve sünnetten elde edilmiş olan kaideler çerçevesinde kıyas gibi mesela bir takım içtihat yollarıyla içtihat yaparlar. Bazılarına göre istihsan da caizdir, istihsan yaparlar. İmam Şafii bunu kabul etmez. Hanefiler istihsanı kabul eder, maslahat-ı mürsele yapar. Maslahat-ı mürseleye göre hüküm verirler yani. Bazen örfe göre hüküm verilir. Her ne ise sonuçta ulemanın bildiği gibi edile şer'iyeden diğerleriyle hüküm verilir. Allah'ın ve Resulünün bildirmediği meselelerde bu şekilde hüküm verilecektir. Ama hiçbir şey bilmediği halde ne Kur'an'a bakmış ne sünnete, ne bu konuda uzmanlaşmış, ne de içtihat yapacak bir yetkiye sahip. Böyle olduğu halde kafasından helaller ve haramlar tayin edenler. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki onlara söyle. Böyle bir yetkiniz yoktur. Helal ve haram tayini Allah'a aittir. Helal nedir, haram nedir? Helal bir şeyin serbest olması demektir. Haram da bir şeyin yasak olması demektir. Dolayısıyla bir şeyi serbest bırakmak Allah'ın yetkisindedir. Bir şey yasaklamak da Allah'ın yetkisindedir. Mesela bir insan yahut da bir kuruluş Allah'ın helal ettiği bir şeyi yani serbest bıraktığı bir şeyi yasaklayacak olursa onlar o helali haram etmişler demektir. Yahut da Allah'ın yasak ettiği bir şeyi serbest bırakacak olurlarsa onlar da o haramı helal etmişler demektir. İlla da sözlü olarak bunu ifade etmeleri gerekmez. Ben Allah'ın şu helalini haram ediyorum demeleri gerekmez. Şu haramı helal ediyorum ya da şu helali haramlaştırıyorum demeleri gerekmez. Bunu sözle ifade etmeleri şart değildir. Yaptıkları şey fiilen budur. Allah'ın helallerini haram etmek, haramlarını helal etmektir. Tevbe suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, o Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar kendi bilginlerini, alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onlara kulluk ettiler, ibadet ettiler. Halbuki onlar da tek olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Allah Resulü bu ayeti okuyordu Mekke'nin fethi sırasında. Mekke'nin fethi sırasında oradan kaçan bir Hristiyan vardı, adı İbn Hatem. Bu adam Hristiyandı ve esir olmamak için kaçmıştı. Kız kardeşini esir etti Müslümanlar. Sonra Allah'ın Resulü rahmet peygamberi kadına müsaade etti. Sen de gidebilirsin dedi. Kadının birkaç gün esaretle kalmasını istemişti belki de. Kadının Müslümanları tanımasını istemişti esaret günlerinde. İslam'ı tanımasını istemişti. Kadın İslam'ı tanıdı ve peygamberimiz ona müsaade etti. Hadi git dedi. Kadın gitti kardeşinin yanına. Dedi ki gel sen de Müslüman ol. Ben esaret günlerinde Müslümanları tanıdım, İslam'ı tanıdım. Senin bildiğin gibi değil dedi. Gel dedi sen de Müslüman ol. Geldim. Adı İbn Hatem Mekke'ye tekrar döndüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sırada bu ayeti okuyordu insanlara. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar. Alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onlara ibadet ettiler, itaat ettiler. Tam bunu okurken içeriye girdi Adi bin Hatem. Dedi ki, bir rivayete göre ya Muhammed diye seslendi. Bir rivayete göre de ya Resulallah demiş. Müslümanların ya Muhammed diye hitap etmeleri caiz değil. Onun makamına göre hitap etmek icap eder. Mesela bir başbakana adıyla hitap edemezsiniz. Sayın başbakan demek zorundasınız. Aynı şekilde Allah Resulüne hitap ederken de ya Resulallah demek zorundaydı. Ama henüz kendisi Müslüman olmadığı için onun ya Muhammed diye seslenmesi gayet doğal. Dedi ki, neden Kur'an böyle söylüyor? Neden Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bıraktılar? Alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onları Rableştirdiler diyor. Neden böyle söylüyor? Biz onlara secde etmiyorduk ki, onlara ibadet etmiyorduk ki dedi, itiraz etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onlar dedi, o alimleriniz, rahipleriniz, reisleriniz her neyse, sizi Allah'ın helallerini haram ediyorlardı. Haramları da helal ediyorlardı. Siz de onlara itaat ediyordunuz. Onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyordunuz. Öyle değil mi dedi. Evet dedi Adi. Dedi ki işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. İlla da onlara secde etmeniz gerekmez buyurdu. İlla da onlara secde etmeniz gerekmez. İbadet illa da secdeyle olmaz dedi. Onlar helali haram yaparsa, haramı da helal yaparsa, ki kim de buna itaat ederse, bu itaati onlara ibadettir. O itaat edilen adam onların Rabbidir. O itaat eden şahıs ise onun kulluğunu kabul etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayeti böyle tefsir ediyordu. Demek isteniyordu ki, yeryüzünde herhangi bir güç, ister bir şahıs, isterse büyük bir güç, Allah'ın yasaklayın dediği bir şeyi, mesela bir içkiyi, mesela zinayı, mesela faizi, Allah'ın yasaklayın demiş olduğu, sizin toplumunuzda bu yasaklara izin vermeyeceksiniz dediği bir yasağı, bir haramı eğer serbest bırakacak olurlarsa, işte o güç Allah'ın haramını helal etmiştir. İsterse bunu sözlü olarak ifade etmesin. Ve yine aynı güçler Allah'ın helal olduğunu söylediği yahut da farz kılmış olduğu bir şeyi, mesela başörtüsünü, mesela namazı engelleyecek olurlarsa, yasaklıyoruz diyecek olurlarsa, buna izin vermiyoruz, yasaklıyoruz diyecek olurlarsa, işte bu Allah'ın helalinin, hatta farzının haram edilmesi demektir. İsterse bunu sözlü olarak ifade etmesinler. Fiili olarak yapılan şey bundan ibarettir. Allah Resulü böyle ifade ediyor. Onlar size Allah'ın helallerini haram yaptılar, haramları da helal yaptılar. Siz de bunlara itaat etmediniz mi? Evet, o halde bu onlara ibadettir. İsterse siz onlara secde etmeyin. İbadet, itaat demektir. O halde kime itaat ediyorsan ona ibadet ediyorsun. Allah'a itaat ediyorsan Allah'ın kulusun. Kullara itaat ediyorsan kulların kulusun. Allah bir meselede bir şey söyler, insanlar başka bir şey söylerse, o durumda Allah'ın dediğine itaat eden Allah'ın kuludur. İnsanların dediğine itaat eden insanların kuludur. İsterse bunu sözlü olarak ifade etmesinler. Allah Resulü'nün tefsirinden daha güzel tefsir olabilir mi? O ayeti böyle tefsir ediyor. İlla da secde şart değildir diyor. İlla rükû şart değildir. İbadetin manasını açıklıyor bize. Rabbin manasını açıklıyor bize. Kim Rabbik iddia etmiş oluyor? Kim onun kulu oluyor? Ne yaparsanız onların kulu olmuş oluyorsunuz. Yaptığınız itaatin ibadet olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kendi kafalarına göre helaller, haramlar belirliyorlar. Yasaklar koyuyorlar. Allah'tan böyle bir izin mi aldılar? Kimin dediği olmalı? Kimin dediği olmalı? Hak kimin hakkıdır? İnsanların hakkı mıdır? Helalleri haramlar tayin etmek, yasaklar koymak, emirler vermek. İnsanların hakkı mıdır? Allah'ın hakkı mıdır? Gökler ve yer kiminse onun dediği olmalı. Gökler ve yer kiminse onun dediği olmalı. Bu adalet değil midir? Bir şeyin sahibi kimse onun üzerine tasarruf etme hakkı, söz hakkı ona ait olmalı değil midir? Adalet ve akıl bunu söylemiyor mu? Bir ev kiminse onun dediği olmaz mı o evde? Bir elbise kiminse onun dediği olmaz mı? Başkaları eğer benim dediğim olacak derlerse, onlar o hakkı gasp etmek isteyen gasıplardır. Allah'ın hakkını gasp etmek istiyorlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmasın, benim dediğim olsun diyorlar. Sen mi yarattın insanları? Sen mi yarattın kainatı ki senin dediğin olacak? Hem sen mi daha iyi bilirsin, yoksa Allah mı daha iyi bilir? İşte Kur'an bunu birkaç yerde sorar. E entum a'lamu em illah? Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Söyleyin. Bu sorunun cevabı bellidir. O halde tartışma da bitmiştir. O halde göklerde kimin dediği oluyorsa, yeryüzünde de onun dediği olmalıdır. Allah Azze ve Celle kendi kafalarından konuşanların hiçbir şeye dayanmadan konuştuklarını ve yeryüzüne ilahlık tasladıklarını ilan ediyor. De ki onlara, قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ. Allah'ın size rızık nev'inden indirmiş olduğu yalnızca yiyecekler değil bunlar. Yalnızca yiyecek olarak anlamayın, çocuklarınız da bir rızıktır. Allah'ın gönderdiği kanunlar da bir rızıktır. Allah'ın kitabı bir rızıktır. Rızkı sadece yiyecek olarak anlamak, rızık kelimesini anlamamaktır. Rızık, insana Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlerdir. Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet, ne ekmektir, ne yemektir, ne sudur, ne de çocuk. Allah'ın verdiği en büyük rızık, evvela Kur'an'dır, imandır. Doğru yolu göstermiş olmasıdır. Ebedi cenneti kazanmanın yolunu göstermiş olmasıdır. Şu yediğiniz rızıklar, şu dünya hayatınızda rahat yaşamanızı sağlıyor. Ama Kur'an size ebedi hayatınızı verecek. Kur'an sizin ebediyen huzur içinde olmanızı sağlayacak. Hangisi büyük rızıktır? Şu dünyadaki ekmeği, yemeği rızık olarak görüp de Kur'an'ı rızık olarak görmeyenlere yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ın onlara indirmiş olduğu rızık nev'inden. Ama Kur'an, ama diğer rızıklar. Bunlara bakmıyorlar. Bunlara bakmıyorlar ve onlar kendi kafalarında helal ve haram tayin ediyorlar. Allah'ın rızık olarak göndermiş olduğu bu kanunları kaldırıp atıyorlar. Helal ve haramları kendileri koyuyorlar. قُلْ اَاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ. De ki Allah mı size izin verdi böyle yapmanıza, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Söyleyin. Söyleyin. Allah mı size izin verdi gerçekten böyle yapmanız için? Böyle kanunlar koymanız için söyleyin. Söyleyin. Öyle fikirler ortaya çıkıyor ki. Dün mesela televizyonda ilahiyat profesörlerinden bir tanesi bu zamanda Allah'ın dediğinin olmayacağını ilan etti. Bu zamanda Allah namına Allah'ın halifesi olunamayacağını ilan etti. Bu zamanda hiç kimsenin Allah'ın temsilcisi olmayacağını ilan etti. Allah'ın halifesi olmayacağını ilan etti. Halbuki Kur'an-ı Kerim bu surede, Yunus suresinde 14-15. Ayetlerden Allah Azze ve Celle buyurur ki evvelkileri helak ettik. Evvelki ümmetleri helak ettik. Sonra sizi yeryüzüne Allah'ın halifeleri olarak getirdik. Ne yapacağınıza bakalım diye. Ne yapacaksınız? Ne gibi ameller işleyeceksiniz? Siz de geçmiş ümmetler gibi mi yapacaksınız? Yahudiler ve Hristiyanlar gibi dininizi bozacak mısınız? Yoksa ne yapacaksınız? Onu görelim diye. Allah Azze ve Celle müminlerin Allah'ın halifesi olduğunu ilan ediyor. Sizi yeryüzünde halifeler olarak yarattık buyuruyor. Kur'an böyle söylediği halde bu zamanda Allah'ın halifesi, Allah'ın temsilcisi olamayacağını söyleyenler ve dolayısıyla bu zamanda Allah'ın istediği bir nizamın kurulamayacağını, Peygamberimizin ölmesiyle birlikte bu işin bittiğini söyledi. Allah'ın Resulü madem ki ölmüştür, o, madem ki öyle ve yeni bir peygamber gelmeyecektir, o halde madem ki Hatem-i Nebiyyindir, madem ki Nebilerin sonuncusudur, mührüdür, başka bir peygamber gelmeyecektir, o halde artık Allah'ın halifesi yeryüzünde yoktur ve Allah'ın dediği artık yeryüzünde gerçekleşmeyecek ve artık insanların dediği gerçekleşecektir dedi. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin hükümleri sadece o zaman için mi geçerli? Peygamberin son bulması demek, Kur'an'ın hükümlerinin son bulması demek midir? Öyle bir noktaya getiriyorlar. Peygamber öldüyse Kur'an da öldü demek istiyorlar. Madem ki peygamber, sadece peygamber yeryüzünde Allah'ın halifesiymiş, o halde onun dışında Allah'ın halifesi olamazmış. Halbuki müminler Allah'ın yeryüzündeki temsilcileridirler. Bu şu demek değil, ruhban sınıfı gibi bir sınıfın olması demek değil. Bazı insanların kendi kafasına göre helaller haramlar tayin etme yetkisine sahip olması demek değil. Elbette ki İslam böyle bir şeyi kabul etmez. Ama bizim kastettiğimiz şey, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyetin meydana getirilmesi. İşte o manada Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'ın halifesi olmak demek bu demek. Yoksa Allah ve Resulünün kanunlarının dışında kanun koyma yetkisi bir insana verilmesi demek değil. Bir insanın Allah'ın halifesi olması demek, Allah gibi kanunlar koyması demek değil. Hristiyanlarda olduğu gibi ruhban sınıfının dini bozma hakkını kendilerinde görmesi gibi, bizde de bazılarının bu hakkı kendinde görmesi demek değil. Allah'ın halifesi olmak demek bu demek değil. Yeryüzünde Allah'ın istediği medeniyeti kurmak demek, Allah'ın halifesi olmak demek, Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirmek demek, onun hükümleriyle hükmetmek demek. Kıymetli kardeşlerim, dini bozma gayretleriyle karşı karşıyayız. Şeytan bazen soldan gelir, bazen de sağdan. Bazı kimseler kendi kafalarına göre geçmişte bid'atler uydurdular, onlar bir şekilde dini bozdular. Şimdi de bu şekilde, hiçbir şekilde biz Allah'ın halifesi olamayız diyerek, biz artık yeryüzünde Allah'ın istediği bir devlet, bir medeniyet meydana getirmek zorunda değiliz diyerek, biz peygamber değiliz diyerek dini bozuyorlar. Şeytanın sağdan yaklaşması gibi sağdan yaklaşıyorlar. Kendi kafanıza göre haramlar ve helaller tayin edemezsiniz ayeti, aynı zamanda şu manaya da gelir. Kendi kafanıza göre dine bir şeyler sokuşturamazsınız. Ehli kitabın yaptığı gibi dininizi bozmayın. Dininize bid'atler sokmak suretiyle dininizi bozmaya kalkışmayın. Nasıl ki mesela onlar orucu 30 günden 50 güne çıkarmışlardı, hatırlayın. Allah azze ve celle ya eyyuhellezine amenu kutib aleykumusiyam kema kutib alellezine min kablikum leallekum tettekun buyuruyor. Ey müminler, size oruç farz edildi. Sizden evvelkilere farz edildiği gibi. Demek ki onlara da farzmış. Demek ki onlara farz edildiği gibi bize farz edildiğine göre, demek onlara da 30 gün olarak farz edilmiş. Demek ki biz nasıl ki imsak vaktinde başlıyoruz oruca, akşam namazına kadarsa, demek onlara da öyleymiş. Biz nasıl ki yemeden içmeden cinsi münasebetten uzak duruyorsak, demek onlara da öyleymiş. Kutibe aleykum kema kutibe alellezine min kablikum. Kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min kablikum. Size oruç farz edildi, evvelkilere farz edildiği gibi. Demek ki aynı şekildeymiş. Ama onlar sonra şöyle yaptılar. Kendi kafalarından bir takım şeyler dinlerine ilave ettiler. Şu anda olduğu gibi her sene 10 gün geriye gelince oruç, yaz mevsimine denk gelince onlar zorlandılar. Yazın hem uzun hem sıcak olduğundan dediler ki, biz bu orucu her zaman ilkbahar mevsiminde tutalım, oraya sabitleyelim. Sabitlediler. Nisan gibi, Mayıs gibi böyle güzel bir mevsime sabitlediler. Bundan dolayı da kefaret olarak dediler 10 gün ilave edelim. 30'u 40'a çıkardılar. Sonra böylece 40 gün olmuş oldu oruç. Dinlerini bozdular. Sonra onların kralları hastalandı. Kralları Allah'a adakta bulundu. Dedi ki eğer iyileşecek olursam bir hafta daha ilave edeceğim oruca. İyileşti ve bir hafta daha ilave etti. 47'ye çıkardı. Sonra başka bir kral geldi. O da 47 niye ki dedi. Neden 47 olsun ki? Ağzını 50 yapalım da bu iş tam olsun dedi. 50'ye çıkardı. Bu şekilde her birisi bir şeyler ilave ettiler. Helaller, haramlar tayin ettiler. Farzları arttırdılar. Ondan sonra da 50 günü çok buldular ve bir güne indirdiler. Sonra o bir günü de kaldırdılar, farz olmaktan çıkardılar. Sonra orucun şeklini de değiştirdiler. Sıfatını bozdular ve onu perhize çevirdiler. Hayvansal gıdaları yemeyeceğiz dediler sadece. O günde, oruç tuttuğumuz günde dediler, Fısıh bayramından evvelki büyük oruç dedikleri o günde, hayvansal gıdaları yemeyeceğiz dediler. Kıymetli kardeşlerim, bu noktaya gelmişken aklıma geldi, bir meseleyi hatırlatmak istiyorum. Bazı şeyler duyuyorum yavaş yavaş, bazı laflar kulağıma geliyor. Eğer doğruysa bu büyük bir tehlikedir. Bazı cemaatlerin Ramazan ayında hayvansal gıda yemeyi men ettiklerini duyuyorum. Hayvansal gıda yemeyelim diye karar alıyorlar. Ramazan ayında güya takva sahibi olacaklarını mı düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar bilemiyorum ama şunu bilsinler ki bu yaptıkları Hristiyanların yaptığı şeydir. Hristiyanlar hayvansal gıdaları yasakladılar. Müslüman Ramazan ayında da et yer, süt yer, yumurta yiyebilir. Hiç kimse bunu men edemez ve bu takva değildir. Hayvansal gıdaları terk etmek, dine bir şeyler ilave etmek, bunu zaman içerisinde belki bazı nesiller bunu haram olarak görecekler ve belki de daha ileride öyle bir zaman gelecek ki orucu hayvansal gıdalardan uzak durmak zannedecekler Hristiyanlar gibi. Artık diğer şeyleri yiyecekler, içecekler belki de. Sadece hayvansal gıdalar yasak diyecekler. İşte Hristiyanlar da böyle bozdular dinlerini. Ne yapmaya çalışıyorlar? Eğer bu haber doğruysa, gerçekten böyle yapanlar varsa Allah'tan korksunlar ve Hristiyanlara benzemesinler. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyi yasaklayamazsınız. Ramazan ayında hayvansal gıdaları yemeyin diye ayet mi var, hadis mi var? Allah'ın haram kılmadığını haram kılmıyorsun belki ama kafana göre mekruh kılıyorsun. Hangi salahiyetle yapıyorsun bunu? Böyle böyle din bozuluyor işte. Bir meselede bir sünnet varsa ona uymak icap eder. Onun yerine başka bir şey koymak bid'attır. Bid'atlar haramdır. Kabre gidildiği zaman mesela sünnet olan şey dua etmektir. Ama siz mesela çaput bağlayacak olursanız bu onun yerine sünneti kaldırıp da başka bir şey koymaktır ve bid'at işlemektir. İşte nasıl ki helaller ve haramlar tayin etmek caiz değilse, dine böyle bir şeyler sokuşturmak, haramlar sokuşturmak da öyle caiz değil. Ey Resulüm onlara bunları söylem. De ki, ey Allahu ezine lekum. De ki, Allah mı size izin verdi böyle yapmanız için, kafanızdan böyle hükümler koymanız için, yoksa siz Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Em alallahi tefterun. Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Allah size böyle bir yetki vermemişti. Böyle bir yetki vermedim. Kıymetli kardeşlerim, öyle fikirler ortaya çıkmaya başladı ki, bunlar Allah'ın kitabındaki farzları ve haramları almayacaklarını söylüyorlar. Diyorlar ki, biz kitaptaki ana prensipleri almalıyız. Kitabın ruhunu almalıyız. Prensiplerini almalıyız. Kanunu biz koymalıyız diyorlar. Kanunu biz koyacağız diyorlar. Allah Azze ve Celle mesela o gün hırsıza nasıl bir ceza tayin ettiyse biz bugün ona uymak zorunda değiliz diyorlar. hırsıza tayin edilmiş olan cezanın sebebi hikmeti nedir ona bakalım diyorlar. O cezanın sebebi hırsızlığı engellemektir, caydırıcı bir görev yapmaktır. Caydırıcı olmak için. O halde biz bugün başka bir şekilde de insanları hırsızlıktan caydırabiliriz. Aynı cezayı tatbik etmek zorunda değiliz diyorlar. Bunlar daha ileride öyle şeyler de söyleyecekler ki, mesela namazdan maksat nedir diyecekler. Allah'ı hatırlamaktır, Allah'a yaklaşmaktır. Nefsi ıslahtır. O halde biz bunu başka türlü de yapabiliriz diyecekler. İlla da bu şekilde yapmamız şart değildir diyecekler. Ve şekli önemli değil, ruhu önemlidir diyecekler. Onlar bilsinler ki o ruhu ancak o şekil verebilir. O şekli gönderen Allah, o ruhu gönderen Allah, her ikisini de gönderen aynı Allah'tır. Allah Azza ve Celle'den izinsiz o şekli senin değiştirmen mümkün değildir. Ve sen nasıl bileceksin Allah senin verdiğin hükümden razı mıdır değil midir? Sen bir helal tayin edeceksin, bir haram tayin edeceksin. Kendi kafana göre Allah'ın hükümlerine bakmayacaksın. Bu zamanda biz hüküm koyacağız diyorlar. Bu zamanda biz Allah gibi yeni hükümler koyacağız diyorlar. Ve bir o zamanda Allah Azze ve Celle o günkü insanlar ancak o kadar değiştirebiliyordu, o kadar değiştirdi diyorlar. Yani Allah Ebu Bekirleri, Ömerleri ancak o kadar değiştirebilmiş. O yüzden daha çok değiştirmemiş. Peygamberin ömrü daha uzun olsaymış, Allah Azze ve Celle başka hükümler gönderecekmiş aslında. O hükümler aslında Allah'ın son hükümleri değilmiş. O yüzden biz bu zamanda yeni hükümler koyma hakkına sahipmişiz. Biz bu zamanda Allah'ın son hükmünü biz koymalıymışız. Zamana göre, çağa göre Allah'ın hükmü budur demeliymişiz. Hükmünü Allah'tan almamalı ama ruhunu Kur'an'dan almalıymışız. Ve işte bu Allah'ın hükmüdür demeliymişiz. Bu çağda Allah hüküm gönderseydi, böyle hüküm gönderirdi demeliymişiz. Ne biliyorsunuz sizin vereceğiniz hükmün Allah tarafından kabul edileceğini? Aramızda peygamber yok. Allah Azze ve Celle bir hüküm koymuş zaten. O hükmü kaldırıp da neden başka bir hüküm koyma ihtiyacı duyuyorsunuz söyler misiniz? Neden? Hangi delille ve hangi mantıkla? Koyacağınız hükmün Allah tarafından kabul edileceğini size kim söyleyecek? Aramızda bir peygamber yok ki Allah'la görüşsün ve bize haber etsin. Hangi yetkiyle bunu söylüyorsunuz? Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman o Allah'ın son hükmüdür, din tamamlanmıştır. Kur'an buyurur ki size dininizi tamamladım. Ekmeltu lekum dinekum. Sizin dininizi size tamamladım diyor Allah. Ve radıydu lekumul İslam dine. Ve sizin için sadece İslam'a razı oldum din olarak. Ondan başkasına razı değilim diyor. Siz hangi yetkiyle diyeceksiniz ki bu zamanda o hüküm uygun değildir, bu hükmü koyalım, bu da Allah'ın hükmü sayılır. Çünkü biz ruhunu Allah'tan alıyoruz diyeceksiniz. Esası, prensibi Allah'tan alıyoruz diyeceksiniz. Peki acaba doğru alabildiniz mi, emin misiniz? Allah'ın hükmünün Allah'a ait olduğu kesindir. Allah'ın onunla razı olduğu kesindir. O hüküm Allah'ın hükmüdür ve o kesindir. Peki sizin verdiğiniz hüküm kesin midir? Allah'ın onunla razı olduğu kesin midir? Bunu iddia edebilecek misiniz? Hangi yetkiyle böyle konuşacaksınız? Ve ma zannul lezine yefterun ala Allahil kezib yevmel kıyame. Onların, o Allah'a iftira atan, yalan yere iftira atanların kıyamet hakkındaki kanaatleri nedir? Onlar kıyameti ne zannediyorlar? Kıyamet hakkında ne düşünüyorlar onlar? İnna Allah lazu fadlin alen nasi velakin ekserahum la yeşkurun. Allah azze ve celle insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama insanlar çoğu şükretmezler. Onların kıyamet hakkında kanaatleri nedir? Onlar ne zannediyorlar? Kıyamet kopmayacak mı zannediyorlar? hesap yok mu zannediyorlar? Kendileri helal ve haram tayin edecekler de Allah ona sessiz kalacak mı zannediyorlar? Yeryüzünde benim kulum olarak yaşayacaktın ama ilahlık taslamaya kalkıştın demeyeceğini mi zannediyorlar? Hesap sormayacağını mı zannediyorlar? Allah azze ve celle insanı kendisinin halifesi olarak yarattı. İlah olarak yaratmadı. Ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halife. Allah bir zaman meleklere demişti ki ben yeryüzünde halife yaratacağım. Yeryüzünde halife yaratacağım. Benim temsilcim olacak. Benim temsilcim olacak. Sadece Hazreti Muhammed değil. Sadece o değil. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i de halifesi olarak yarattı. Onun neslinden nicelerini halifesi olarak yarattı. Ve sonra da bu ümmeti yeryüzünün Allah'ın halifeleri olarak görevlendirdi. Allah Azze ve Celle bize halife dedi. Allah'ın vekili, Allah'ın temsilcisi. Ama Allah gibi yetkili değil. İlah olmayacaksınız. İlahlık taslamayacaksınız. Kafanıza göre kanunlar koymayacaksınız. Toplumları ifsat etmeyeceksiniz. Siz insanı Allah gibi tanıyamazsınız. Allah azze ve celle insana nasıl kanunlar koyduysa o insanın hayrınadır. Bir şeyi en iyi bilen onu yapandır. Madem ki insanı en iyi bilen Allah'tır, o halde Allah'a bırakın. Bırakın Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirelim. Bırakın insanlar Allah'ın istediği gibi bir eğitimden geçsinler. Bırakın Allah'ın istediği gibi bir toplum meydana gelsin. Onlar ilahlık taslıyorlar. Kıyamet günü hakkında kanaatleri nedir acaba? Onlar kıyametin olmayacağını mı zannediyorlar? Allah'ın buna sessiz kalacağını mı zannediyorlar? Sonsuz kudret sahibi olan Rabbul Alemin'in buna sessiz kalacağını mı zannediyorlar? Birisi kalkacak, namazla savaşacak. Allah da buna sessiz kalacak. Birisi kalkacak, başörtüsüyle savaşacak. Allah da buna sessiz kalacak. Birisi kalkacak, faiz yiyecek, Allah'la savaşacak. Allah da buna sessiz kalacak. Birisi kalkacak, Allah'la savaşacak. Allah da buna sessiz kalacak. Böyle bir şey mümkün müdür? Allah Azze ve Celle elbette ki kıyamet günü hesabını soracaktır. O yüzden diyor ki o Allah'a iftira atan, yalan yere iftira atanlar, onların kıyamet hakkında zanları nedir ey Resulüm? Sor bakalım hakikaten de kıyametin olacağına gözleri kesmiyor mu? Sor bakalım bu kadar kainatı ol emriyle yaratabilen bir kudretin yeniden insanları yaratmaya gücünün yetmeyeceğine gerçekten inanıyorlar mı? Sor bakalım onlara. Bu kadar kainatı ol emriyle yaratabilen bir zatın her şeye gücünün yeteceğine gerçekten inanmıyorlar mı? Gerçekleri söylesinler. Kainata şöyle bir bakan insan Allah'ın her şeye kudretinin yettiğini hemen anlar. Böyle bir zat için mümkün olmayacak bir şey yoktur der. O halde sor onlara ey Resulüm. Kıyamet günü hakkında onların kanaatleri nedir? Hakikaten de kıyametin olmayacağına akılları kesiyor mu? Allah'ın adaleti gerçekleştirmeyeceğine gerçekten inanıyorlar mı? Bu dünyada nice zalimlerin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor, geberip gidiyor. Nice büyüklerin yaptığı hizmetler de mükafatlarını görmeden ölüp gidiyorlar. Nice şehitler şehit oluyorlar ama mükafatlarını göremiyorlar. Hani Allah adildi? Demek ki sonraya bırakılıyor. Allah madem ki adildir, o halde bunu mutlaka bir yerde gerçekleştirmeli. Eğer kıyamet günü olmayacak olursa, o takdirde Allah nasıl adalet gerçekleştirmiş olacak? Sor onlara, gerçekten Allah'ın adaletsiz olduğunu mu düşünüyorlar? Gerçekten Allah'ın boş işlerle uğraştığını mı düşünüyorlar? Gerçekten Allah'ın bir laib olduğunu, oyuncu olduğunu mu düşünüyorlar? Gerçekten Allah'ın şu koca kainatı laf olsun diye yarattığına mı inanıyorlar? Allah çocuk mudur? Bir bir büyük insan bile, aklı başında bir insan bile ufacık bir şeyi boşu boşuna yapmaz. Düşünün ki mesela bir insan bir ev yapıyor veya bir fabrika yapıyor. Sonra neden yaptın bunu diye sorulduğunda hiç diyor, laf olsun diye yaptım. Böyle bir şey mümkün müdür? Nasıl ki mümkün değil? Nasıl ki bu mümkün değilse Allah'ın da şu koca kainatı laf olsun diye yaratmış olması mümkün değildir. Sor onlara ey Resulüm, kıyamet günü hakkında kanaatleri nedir? Allah'ın bir oyuncu olduğunu mu düşünüyorlar? Herkesin yaptığı yanına kalacak, öyle mi zannediyorlar gerçekten? Allah Azze ve Celle kullarına karşı faziletlidir, lütuf sahibidir. Onlara karşı lütufkardır ama insanların çoğu şükretmiyorlar. Şükür nedir? Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini ne için yaratmışsa o alanda kullanmak da şükürdür. Sadece elhamdülillah demek değil. Sadece çok şükür demek değil. Ne için yaratıldıysanız, azalarınızı ve size verilmiş olan imkanları o doğrultuda kullanıyorsanız, işte siz Allah'a şükrediyorsunuz demektir. Her aza hangi amaçta, amaç için yaratıldıysa o doğrultuda kullanılmalı. Başka şeyler için kullanılmamalı. Herkes ne için yaratıldığını düşünmeli ve o doğrultuda kendi azalarını değerlendirmeli. Aksi halde nimete şükretmiş olmaz. Nimete şükür o nimetin alınmaması için şarttır. Nimete şükredilmediği zaman nimet geri alınır. İşte Allah Azze ve Celle bizi ümmet yapmıştı. Ümmettik, yeryüzünde büyük bir güçtük. Hem madden hem manen ilerideydik. Kıymetini bilmedik. Ümmeti perişan ettik. Son asırlardaki atalarımız kıymetini bilmediler. Kıymetini bilmediler, şükretmediler. Şükredilmediği zaman geri alınır. Şükredilseydi arttırılacaktı. İn şekertum le ezidennekum. Eğer şükredecek olursanız, size verdiğim nimetleri daha da arttırırım buyuruyor Kur'an. Şükredecek olursanız, bunun mefhumu muhalifine göre, şükretmeyecek, kıymetini bilmeyecek olursanız o zaman da alırım. İşte aldı Allah Azze ve Celle. Bu ümmet, ümmet idi. Şimdi ise ulus devletlerine bölündü, aşiretlere bölündü, cemaatlere bölündü ve en sonunda da ferdiyetçi oldular. Herkes kendini düşünür oldu, kendi ailesinden başka bir şey düşünmez oldu. Siz, ey Resulüm sen, herhangi bir işte, ne işte olursan ol, Kur'an'dan ne okursan oku, amelden ne yaparsanız yapın, hangi ameli işlerseniz işleyin, hepsine şahidiz. Hepsinin üzerinde biz şahidiz, bunu bilin. Ne yapıyorsanız üzerinizde şahidiz. Kur'an'dan ne okuyorsanız üzerinizde şahidiz. Yani ya ey Muhammed, sen insanlara Kur'an'dan ne anlatıyorsun biz biliyoruz. Onlar inkar etmeye devam etseler de sen üzülme. Sen Kur'an'dan ne okuyorsun, ne anlatıyorsun biz bunun farkındayız. Ne ameller işliyorsunuz biz bunu görüyoruz. Siz o amellere dalmış giderken siz farkında olmayabilirsiniz ama biz her şeye şahitlik yapıyoruz. Kur'an'dan ne okuyorsun, ne anlatıyorsun biz onu biliyoruz. Hangi iştesin, ne yapıyorsun biz onu biliyoruz. Ve ey müminler, ne yapıyorsunuz biz hepsine şahidiz. Ve ey kafirler, sizinle ne yaptığınıza şahidiz. Ey Mekke'nin müşrikleri, şahit olmadığımızı mı zannediyorsunuz? Ne yaptığınıza şahidiz. Ve kıyamet günü hepsinin hesabını soracağız size. Bu bir taraftan müminleri tesellidir. Bir taraftan Hazreti Peygamber'i tesellidir. Ey Resulüm sen üzülme. Sen görevini yapıyorsun. Sen görevini yapıyorsun ama onlar anlamak istemiyorlar. O yüzden sen üzülme, sen devam et yoluna diye Allah Azze ve Celle Peygamber'in teselli ediyor. Yüceler yücesi kendi kulunu teselli ediyor. Bize örnek harekettir bu aynı zamanda. Büyükler görevini yapmış olan küçükleri teselli etmeli yani. Senin görevini yaptığını biliyorum ben, merak etme sen. Onlar anlamak istemedikleri için anlamıyorlar, biliyorum ben. Sen üzülme, ben biliyorum, sen görevini yaptın demeliler. Görevini yapmış olan küçüklerine böyle moral vermeliler. Allah Azze ve Celle işte bize örnek oluyor. Ey Resulüm, ne iştesin? Her an bir şeyler yapıyorsun, ben biliyorum. Kur'an'dan ne okuyorsun, ne tilavet ediyorsun, ben biliyorum. Ne ameller işliyorsunuz, ben biliyorum. Ey müminler, sizlerinkini de görüyorum. Ey müşrikler, sizlerinkini de görüyorum. Ve hepsi yazılıyor. Cibril aleyhisselam, peygamberimize gelmişti insan kılığında. Dedi ki, ehbirni anil İslam. Haber ver bana, İslam nedir? İslam'dan bana haber et. Allah Resulü, İslam'ın şartları diyebildiğimiz o 5 tane maddeyi saydı. Sonra, ehbirni anil iman dedi. İmandan haber et, iman nedir? Allah Resulü, imanın şartları diyebildiğimiz 6 maddeyi saydı. Sonra dedi ki, ihsan nedir peki? İhsan, kelime manası güzelleştirmek demek. Bir şeyi güzel yapmak demek. Her ne yapıyorsan yap, güzel yap. Her ne yapıyorsan yap, güzel yap. Allah güzel yapanları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yaptığı işi ihsan ile yapan, muhsinleri sever. Güzel yapanı sever. Mesleğin neyse mesleğini güzel icra et. Yemek yapan bir kadın yemeği güzel yapmalı. Arabayı boyayan bir kaportacı arabayı güzel boyamalı. Bir evi boyayan bir boyacı evi güzel boyamalı. Her ne yapıyorsan güzel yap. Bir elbise dikiyorsa terzi güzel dikmeli. Arabayı sürüyorsa şoför güzel sürmeli. Allah muhsin olanları, güzel yapanları sever. Cibril sordu, dedi ki, ya Resulallah, ihsan nedir? İhsandan haber et bana. Allah Resulü buyurdu ki, İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet yapmandır. Sen onu görmüyorsan bile o seni görmektedir. Allah Resulü'nün söylemiş olduğu birinci makam ihsan makamı. Yani kul Rabbini görüyormuş gibi ibadet yapacak. Bu da sürekli kainat kitabını okumakla mümkündür. Kainat kitabını okuyacak, okuyacak, okuyacak ve öyle bir noktaya gelecek ki artık neye baksa Allah'ı görüyor gibi olacak. Bir çiçeğe baksa Allah'ı görüyor gibi olacak. Hatta insanların yaptığı zannedilen, mesela bir bardağa, bir halıya bile baksa Allah'ı görüyor gibi olacak. Çünkü Allah ona o ilmi verdi. Çünkü Allah müsaade etmeseydi, o ilmi vermeseydi, o eli, o aklı, o ayağı vermeseydi onu insan yapamayacaktı. Hakikatte insanın fiilleri de Allah'ın fiilidir. İnsana sadece cüz'i bir irade verilmiştir, o kadar. Gerisini Allah yapmaktadır. Her neye bakarsan Allah'a görecek bir hale geleceksin. Bir müddet boş boş bakabilirsin. Ama daha sonra yavaş yavaş görmeye başlayacaksın. Nasıl ki okula gittiğin zaman da harfleri önce anlayamıyordun. Harflere boş boş baktık. Aylarca harflere boş boş bakmadık mı? Hepsi 29 tane harf de altı üstü. Öğretmenimiz vardı başımızda. Öğretiyordu. Akıllı bir varlıktık. Ve buna rağmen ancak aylar sonra öğrenebildik. Hepsi 29 tane harfi. Allah'ın kainatında ne 29 ne 29 milyar. Allah'ın bildiği kadar harf var. Kainat kitabını okuyacaksın. Tabii ki zorlanacaksın. ABC'yi öğrenirken bile, Elif B'yi öğrenirken bile zorlanmıştın, hatırla. Ders almıştın, sormuştun. Aylarca çalışmıştın, elinde kalem, defter. Aylarca çalışmıştın da o şekilde okumayı öğrenmiştin. Şimdi kainat kitabını okuyacaksın, kolay mı? Elbette ki yine gayret göstereceksin. Bu gayreti gösterdiğin zaman, işte o zaman Allah'ı görüyor gibi olacaksın. Kainat kitabını okumayı başardığın gün, kalbine sıcak sıcak imanın girdiğini göreceksin. İşte o zaman artık neye bakarsan bak Allah'ı göreceksin. İhsan makamı, kulun Rabbini görüyor gibi ibadet etmesi en güzel makam. Ama bu makama çıkamaz insanlar. Bu büyüklerin makamıdır. Bu Evliyaullah'ın makamı, bu Enbiya'nın makamı. Onun için Allah Resulü ikinci derecedeki makamı da söyledi. Herkes dedi yani ihsan makamına çıkamayacak. Zor meseledir. Yüksek bir makamdır. Ama dedi ikinci bir makam daha var. Murakabe makamı. Sen dedi sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ediyorsan bu ihsan makamıdır. Ama bunu başaramıyorsan bari dedi şunu başar. Sen Allah'ı göremiyorsun, Allah'ı görüyor gibi ibadet yapamıyorsun ama Allah seni görüyormuş gibi ibadet yap bari. Murakabe makamı. Daima Allah'ın gözlerinin sen üzerinde olduğunu hissetme makamı. Nerede olursan ol, ne yaparsan yap, Allah seni gözetliyor. Allah'ın murakabesi altındasın. O bir murakıptır. Allah Azze ve Celle bu şekilde düşünmemizi istiyor. Ne yapıyorsanız yapın Allah sizi görmektedir, size şahittir. O halde ey müminler, mesela bir gün diyelim ki Rabbinizin yolunda sıkıntı mı çektiniz? Bir taraftan sıkıntı sizi üzüyor ama bilesiniz ki Rabbiniz de size bakıyor. Rabbin sana bakıyor, bu durumda çektiğin sıkıntının ne ehemmiyeti olabilir? Rabbin seni takdir ediyorsa, Rabbin seni aferin kulum diye takdir ediyorsa, Rabbin sana gülüyorsa, o sıkıntının ne ehemmiyeti olabilir ki? Bazen bir büyük insan bile bize aferin dese, bütün sıkıntıları unuturuz. Allah Azze ve Celle görüyor. Görüyorum ben diyor. Her şeye şahidim diyor. Sen Rabbin uğrunda bir adım attığın zaman ben de seninle beraberim diyor. Şimdi söyler misin? Rabbin uğrunda böyle düşündüğün zaman adım atmaya zorlanır mısın? Allah yolunda adım atman gerekti. Terlemen gerekti. Zorlanır mısın? Allah seni gözetliyor. Bunu bildiğin zaman zorlanır mısın? Paranı vereceksin. Elini cebine attığın zaman Allah seni görüyor. Zorlanır mısın? Şeytan sana harama bak diyor. Sen Allah'ın seni gördüğünü biliyorsan harama bakmamakta zorlanmazsın. Harama bakmak sana zor gelir. Çünkü Allah sana bakıyor. Allah sana bakarken sen nasıl harama bakabilirsin? Bazen soruyorlar, harama bakmaktan kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte böyle koruyabilirsiniz. Siz daha harama bakmadan Allah size bakmaktadır. Haydi şimdi bak bakalım bakabiliyorsan. Bütün mesele bu noktaya gelmektir. Allah'ın bizi gözetlediğini hissetmek, bunu bilmek, buna iman etmek, bunu İlmel yakin olarak bilmenin ötesinde aynel yakin hissetmek. Sanki Allah'ı görüyor, Allah'ın kendisine baktığını hissediyor. Bir hoca varmış. Talebelerine bir tanesini çok severmiş. Demişler ki hocam neden bu talebeni çok seviyorsun? Demiş ki size ispat edeyim. O talebe özel bir talebe. Neden onu çok seviyorum size söyleyeyim. İspat edeyim. Talebelerin hepsini çağırdı ve dedi ki hepiniz gidin bir kuş bulun bir yerden. Serçe mi olur, kumru mu olur, güvercin mi olur, tavuk mu olur, civciv mi olur her neyse. Bir kuş bulun ve gidin bir yerde kimsenin görmediği bir yerde kesin ve bana getirin dedi. Hepsi gittiler. Öyle bir kuş buldular ve bir yerde, tenha bir yerde kesip getirdiler. O talebe ise kesemedi, kesmeden getirdi. Dedi ki, evladım sen neden kesmedin? Dedi ki, hocam sen dedi, hiç kimsenin görmediği bir yerde kesin getirin demiştin. Ben nereye gitsem Rabbul Alemin olan Allah benimle beraberdi. Benim görülmediğim bir yer bulamadım. Hiç kimsenin olmadığı bir yer bulamadım dedi. O yüzden kesemedim. Hoca dedi ki, işte ben bu talebeyi bunun için çok seviyorum. O daima Allah'ın kendisini gördüğünü hisseder. O daima murakabe halindedir. O haram işleyemez, haram işlemeye niyetlense Allah'ın kendisini gördüğünü hisseder ve vazgeçer. İşte benim bu talebeyi sevmemin sebebi budur. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bir taraftan Müslümanları amele teşvik ediyor. Allah yaptıklarınızı görüyor diyor. Çalışın. Allah yolunda mücadele edin. Çalışın. Allah yaptıklarınızı görüyor, sizinle beraberdir. Çalışın. Her yaptığınız yazılıyor. Çalışın. Alnınızdan bir damla ter çıktığı zaman vallahi yazılıyor. O terin çıkmasına üzülmeyin. Terlediğiniz zaman Rabbinizin yolunda sevinin. Sizi anlayamayacaklar. Sıkıntılar çekeceksiniz, o sıkıntılara sevineceksiniz. Terleyeceksiniz, sevineceksiniz. Belalara uğrayacaksınız, sevineceksiniz. Anlayamayacaklar. Bu adam deli midir, nedir diyecekler. İşte o zaman hakiki imana ulaşmışsınızdır. Çünkü hakiki imana ulaşanlara mutlaka bazı insanlar deli diyeceklerdir. Onlardaki o hali anlayamayacaklardır. Anlaşılamayacak düzeye çıkacaklar yani bazı insanlar. Normal insanlar onların halini anlayamayacaklar. O seviyeye ulaşamamış olanlar, kalbi katılaşmış olanlar onların halini anlayamayacaklar. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ زَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Rabbinizi gafil zannetmeyin. Göklerde ve yerden her ne varsa, zerre-i miskal kadar olsa bile, göklerde ve yerde her ne varsa, وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Zerre-i miskalden daha büyük veya daha küçük de olsa, her şey Allah Azze ve Celle katında bellidir ve hepsi bir kitab-ı mübinde, apaçık bir kitapta yazılmıştır. Hepsi o kitapta mevcuttur. Her şey yazılmaktadır. Ağaçtan bir yaprak bile düşse Allah'ın ilmiyle düşer. Allah'ın ilmi olmadan ağaçtan bir yaprak düşmez buyuruyor Kur'an. Dolayısıyla ey müminler, siz amel işlemeye devam edin. Her ne yapıyorsanız biz görmekteyiz. Kafirlerin yaptığını da görmekteyiz. Ve Allah Azze ve Celle müminlerle beraberdir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Ya Rabbi Müslümanların uyanmasını nasip eyle. Ya Rabbi bizleri çalışkanlaştır. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.